şey yapalım, konsantre olalım, yani hatırlayalım tekrar. Bu arada kitabı okuyoruz değil mi? Yani ve kitaba bağlı olarak ya da kitabı aşarak da olsa sorgulama yapacağız. Yani sorgulayacağız, soracağız. Hak nedir filan ya da işte hak kavramıyla nesnellik kavramının ilişkisi nedir ya da yani orada okurken kafanıza takılabilecek her şey olabilir bu sor. Önemli olan konsantre olarak okumaz. Bu zor bir metin. Ciddi olarak zor. Yani ilk andaki şey izlenim bu. O biraz eskiliğine bağlı. Yani 200 yıl öncesine hitap eden, seslenen bir metin ya da bir söylem diyelim. Bugüne çok şey değil. Yani çok ilgili olmadığı için belli şeyleri anlama güçlüğü. Yani zorluk anlama güçlüğü demek ve onun nedenleri bazıları haklı, bazıları haksız. Yani Hegel işte 19. yüzyılın başındaki Alman felsefecisi, Alman felsefe okuru için yazıyor. Yani bizim için yazmıyor. 200 yıl sonra ve Türkler için. Orada onun sözünü ettiği, polemiğe girdiği insanlar falan bizim belki de çok fazla ilgilenmeyeceğimiz. Gerçi o bunları biliyor. Yani burada bir zamansallığı aşmanın bilincinde olması gerekir değil mi? Yani bir felsefeci sadece kendi gününe yazan bir insan değil. Kendi gününü düşünen bir insan değil. Orada ama yine de şey, kendi söylüyor. Her felsefeci belli bir ölçüde kendi zamanının çocuğudur. Yani öyle olmak zorundayız hepimiz. Kimse zamanın ötesine atlayamaz, sıçrayamaz.
Bir şey sormak istiyorum.
Evet.
İnternetteki düzen felsefesi sizin ifadeniz mi yoksa Hegel'in ifadesinin tercümesi mi?
Düzen felsefesi internette kitabın adı, yani hangisi onu bir şey yapalım. Şimdi kitabın adı görüyorsunuz. Grundlinien der Philosophie des Rechts.
8 sayfalık bir şeyden çıktı aldım da orada.
Oradaki benim yazım.
Sizin kendi ifadeniz.
Modernity'in Hegel'in metinleri belli. Yani onlar biraz daha yaklaşalım o zaman. Şimdi şey, aynı zamanda da konuya sınalım. Noesis bir felsefe kavramı. Yani burada bir şey olacak. Tarih felsefesi. Nesneltin. Buna bakalım. Belki budur. Onları J.K. Noesis. Ya yani, tamam. Bu buradan aldıysanız bu şimdi bu aynı zamanda şey görüyorsunuz bunun içeriğiyle tize felsefesinin içeriği bir. Yani bu o içeriğin tize felsefesinin hayır bu benim hazırladığım metinler. Tabii. Şimdi buna daha gelmedik. Yani soyut bu şeyi bitir.
Orada şöyle bir cümle var da onun için.
Söyleyin.
Şu anki felsefedeki yozlaşma diye bir cümle var. O bugünü mü ifade ediyor yoksa?
O Hegel'in zamanıydı. O tabii ki Hegel'in zamanı. Yani bugün derken 20. yüzyıl mı kastediyorsun?
Evet, şu anı kastediyorum.
Yani o Hegel'in kendi zamanı. Onu konuştuk ve onun anlamı şeydi. Felsefe.
Evet.
Tamam buyurun. Onun anlamı şuydu. Yozlaşma ya da bozulma denen şey felsefe tiniyle ilgili bir şey. Yani felsefenin kendi yani bilimin iyisi kötüsü olur mu? Olur. Yani kötü yapılmış bilim olabilir. Kötü yapılmış müzik, kötü yapılmış resim filan olabilir. Yani kötü felsefe de var ve bir insan kötü felsefeyle karşılaşıp da felsefe budur deyip de geri dönüyorsa felsefeden dönüyorsa yani kendi kaybediyor. O yüzden şimdi o felsefede bozulma var. Zaman zaman yani kim zaman şey eğitimsiz insanlar giriyorlar. Yani şimdi bu şey olacak. Belki biraz kırıcı olacak, incitici olacak ama Türkiye'de felsefe bölümleri kuruldu ve bunlar bir sene içinde mantar gibi bittiler. Ve bunlara felsefe background'ı olmayan, felsefe eğitimi olmayan insanlar getirildi, dolduruldu. Böyle sözde doktoralar falan yapıldı sağda solda. O yüzden şey, zaten baştan şey, bozuk. Yani şimdi bu bozukluktan kurtulma süreci var ve bozanlar ya da bozuk kuranlar o düzeltme kavgasına karşı, düzeltmeye karşı şey yapıyorlar. Doğal olarak sağ kalma savaşı veriyorlar. Yani felsefe de şey, gündelik yaşamı olumsallıklarından etkileniyor. Yani bir ülkenin müzikçileri, ressamları, yazarları falan bunlar vakumda yaşamıyorlar. Dünyanın uzağında yaşamıyorlar. Dışında özel bir yerde yaşamıyorlar ve o kültür onları, yani düşünün şimdi Orhan Pamuk'un bu ülkede gördüğü reaksiyon, onun motivasyonunu, dünyaya bakışını, insanlığa bakışını, kendi insanına, kendi kültürüne bakışını falan etkiliyor ve o etki onun sayfalarına, yazılarına, sözcüklerine, kalemine yansıyor. Oradan geliyor. Yani bunlar şey, önemli. Çünkü kültürü doğru çözümlemediği zaman insan o kültürün kurbanı olabilir. Kültür tarafından koşullandırılabilir, tepkilere itilebilir. Reaktif olabilir, tepkici olabilir falan. Ama bir felsefecinin öyle olmaması gerekir. Çünkü biliyor yani, şimdi tinin değişik biçimleri var ve o biçimler felsefecinin de Hegel'in de karşısına çıkıyor. Benim de karşım, bizim de karşımıza çıkıyor. Yani biz kendimizi onlara göre ayarlarsak o zaman felsefeyi göreli bir şey yapmış oluruz. Şey, yüksek sesle herkes duysun. Yani burada mümkün olduğu kadar şey, bağırmadan ama yüksek sesle konuşalım ki.
Şimdi 6 haftadır ben şunu görüyorum. Çok karışık bir kitap. Kitabı eğer bir metne bağlı ilerleyemezse ilerleyemeyeceğiz. Onun için bazı aklımda kalan girişle ilgili bazı sorular soracağım.
Hocayı. Zaten o soru üzerine başladık.
Ha, öyle
mi? Yani bozulma neydi? Hegel'in sözünü ettiği bozulma neydi? O bozulma o günün kuşkuculuğu ile ilgili ve peki, temelde Kant'la ilgili bozulma. O soruya döneriz sonra. Belki birleştiririz.
Ama bir tanıştık. Başlangıçtaki sözcük felsefi tüze bilimi hak iddiasını eşdeğişiyle hak kavramını ve edimselleşmesini konu alır. Hak kavramının edimselleşmesi ne demek?
Evet. Edimselleşme ne demek olduğunu biliyoruz değil mi? Potentia ne demek? Gizillik ne demek? Olanak ne demek? Yani bunları düşünün. Bunlarda eksik olan bir karşı yan var. Olanağın bir şey olanaklıysa henüz olmamış demektir. Bir şey potansiyelse, gizilse edimselleşmemiş. Aktüelize, aktü olmamış demektir. Yani edime geçmemiş. Efendim? Edilmemiş. Edilmemiş. Yapılmamış. Yapılmamış. Kılınmamış falan. Yani edilmemiş demek.
Ve buna bağlı bir soru daha sorabilir miyim?
Oldu mu? Yani edimselleşmenin evet, şeyi bu. Anlamı bu.
Şöyle demiş 29. sayfada. Kavram, biçim ve şekil açısından tasarımdan ayrı olmak zorundadır.
Evet. Onu tasarım, kavram deyince, şimdi kavram ve tasarım konusunu eğer çözemezsek her zaman soralım. Yani bu çok şey. Şeyi okudunuz mu? Bu arada bu çalışmanın temeli mantık bilimi olduğu için sitede mantık bilimi bölümü var biliyorsunuz. Oraya girip o bölümü tanıyın. Yani internette. İnternete girebiliyorsunuz değil mi rahatça?
Mantık biliminin giriş bölümünün 3. paragrafı tasarımla alakalı. Ve kavram arasındaki
su konuşacağız. Bakın mantık bilimini açtığınız zaman bu geliyor değil mi? Yani bunu şu bağıntılara bunları tanıyın. Buralar tanımayacak gibi değil. Yani şuraya baktığımız zaman burada kavram ve belirlilik var. Şimdi kavram, mantık ve zaman, varlık ve zaman. Bunlar daha çok diyalektikle ve tasarım burada mıydı?
Kavram bölümünde.
Evet. Yani şimdi şeyden söyleyelim. Örnekle. Bir nokta, örnekle yani uygulamayla şey yapalım. Noktayı tasarlayabiliyor musunuz? Tasarlıyorsunuz. Bir kara tahta ya da bir defter sayfası. Üzerine bir nokta değil mi?
Evet.
Bu tasarım. Nokta kavramı. Kavram başka bir şey. Nokta kavramı neydi? Uzayın olumsuzlanması. Uzayı olumsuzlayın. Uzayı düşünün, düşünebiliyorsunuz. Hatta imgesel olarak düşünebilirsiniz. 3 boyutlu. İçinde gidiyorsunuz. Uzayı olumsuzlamak demek, uzayın boyut x, y, z koordinatlarını sıfıra indirmek demek. İndirin. O koordinatları sıfıra indirdiğiniz zaman, yani Ökides'in parçası olmayan dediği şeyi kafanızda yaptığınız zaman onu tasarımlayabiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Sıfır boyutlu bir çizgiyi görebilir misiniz? Ya da sıfır kalınlığında, yani kalınlıksız uzunluk diyor mesela çizgiye. Kalınlıksız uzunluğu tasarımlayabilir misiniz? Yapabiliyor musunuz? Hiçbir kalınlığı, yüksekliği ve genişliği olmayan bir şey. Uzayda bir nokta.
Yani kavram olarak oluşturuyoruz ama tasarlayamıyoruz.
Evet. Bu düşünebiliyorsunuz ama tasarlayamıyorsunuz. Düşünebiliyorsunuz, evet. Yani düşünebiliyoruz. Kalınlıksız uzunluk derken Öklides o felsefi bir kavram vermiyor orada. Ama bir tür şey yapıyor, betimleme yapıyor, tanımlama yapıyor ve onu kavrama çevirirsek yani onu da tasarımsal düşünce arı olmayan, arı düşünce dediğimiz zaman ya da arı kavram dediğimiz zaman kavramı sadece kendisinden söz etmiş oluyoruz. Ya bunları olduğundan başka şey sanmamak lazım her şeyden önce. Sözcükler burada çok sağın olarak kullanıyor, çok milimetrik olarak. Arı kavram dendiği zaman bunun anlamı basit. Hiçbir şeyle karışmamış kavram. Bir nokta ya da devlet ya da yasa. Yani devlet kavramı ya da arı kavram, arı devlet kavramı dendiği zaman buna biz de diyebiliriz. Kant demiş, Hegel kullanmış, başkaları kullanmış falan. Bunlar şey değil. Yani gereksiz ve rastgele şeyler değil. Arı kavram dendiği zaman o kavramı düşüneceksiniz. Başka hiçbir şey değil. Bunu yapmak zor mu? Yasa olarak yasayı düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir yasa değil. Hammurabi yasası ya da 301. yasa falan, 301. madde ya da başka bir şey değil. Yani genel olarak yasa düşünebiliyor musunuz? Ne olduğu değil. Yani belirlenimi değil. İstenç ya da irade düşünebiliyor musunuz? Soyut olarak. Soyut ya da arı demek soyut. Bu demek. Yani soyut dendiği zaman soyutlanmış. Neden soyut? Her şeyden soyutlanmış. Egoyu düşünebiliyor musunuz? Ben.
Ama tasarlayabiliyorsunuz değil mi?
Tasarlayabilirsiniz de. Yani işte sen bir bensin, ben bir benim. Hepimiz birer beniz ve hepimiz belirli benleriz. Evet. Ama hepimiz de ortak olan şey, aynı olan şey, evrensel ben, o soyut ben. Yani ben, o kadar. Başka hiçbir şey yok. Ben demek her şeyi dışlamak demek ve bu da şey çok açık bir soyutlama. Yani burada zorluk şeyden kaynaklanıyor. Bu düşüncenin yapmaması gereken şeyi yapmaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Beni anlayamıyor musunuz? Ya da yasayı yani bunlar şey son derece kolay olduğu için son derece zor görünen şeyler.
Kavramların
ben, sadece ben. Hayır, evet. Kavram bu. Ve bu saltık yani ilişkisiz. Saltığı konuştuk. Hatırlayan varsa. Ya da okuyabilirsiniz ya da dinleyebilirsiniz. Saltık ilişkisizdi. Değil mi? Çünkü ilişki onu göreli yapacak. Relatif yapacak. İlişki içine sokacak. Saltın ilişkisiz olması gerekir. Ve saltık ben dediğim zaman arı ben demiş oluyorum. Arı ben hiçbir şeyle ilişkisi olmayan ben. Soyut ben. Saltık uzay, saltık zaman. Yani bir zaman, öyle bir zaman düşünüyoruz ki ne şimdi, ne sonrası, ne öncesi, ne şu ne bu falan ama genel olarak zaman. Bu soyut zaman ya da saltık zaman.
Çünkü Kur'an Bey şöyle bir şey dedi. Tasarımlar, burada okudu. Tasarımlar kavramların eğretilenmesidir.
Evet. Olarak eğretileme, metafor, yani mecaz falan. Kavramları
olgunlaşmamış.
Şimdi belki o sözcük, o anlatım yardımcı olmayabilir şu anda. Yani çünkü kavram var da kavramın eğreti. Yani kavramın resimsel biçimi diyebiliriz. Kavramın belirli biçimi diyebiliriz. Tikel biçimi diyebiliriz. Biz burada özgürlük, istenç, hak ve sonunda bu kavramların açınımı olarak bütün bir törellik alanını inceleyeceğiz. Buradaki kavramları ele alış tarzımız olacak. Böyle olacak. Yani önce soyut. Ya da saltık olarak ya da genel olarak yani arı olarak. Şimdi başka yani bu tabii
devlette geçerli taşıma biçimliğiyle genel olarak pozitiftir. Ve bu yasal yetki hakkın bilgisi için pozitif füze bilimi için ilkedir.
Evet. Açarız. Şimdi oraya bulalım. 30. sayfa mıydı?
Evet, 30. sayfa.
Şimdi 30. sayfaya geldik. Bir saniye şunu bir kırpayım. Ya şu 3. paragraf değil mi? Pozitif yasa ne demek? Pozitif tüze ne demek?
Evet. Pozitif
tüze. Burada tüzeciler var aramızda.
Meriyetteki.
Onlardan şey yapalım. Önce bir açıklama bekleyelim. Pozitif tüze dendiğine göre negatif tüze var mı? Negatif tüze diye bir şey olabilir mi? Yani pozitif olduğuna göre negatif ne demek? Onu da düşünmemiz gerekli. Nedir pozitif? Efendim? Ses? Şuraya bir saniye. Amma gürültü geliyor ya. Orası tek kapı. O yüzden şey. Bir daha söyle. Evet, yürürlükteki yasalar. Var olan yasalar. Peki, o karşıtı ne bunun? Olmayan yasalar. Var olan yasalar var ve onlar pozitif yasa ya da pozitif tüzedi, pozitif hukuk dediğimiz şeyin alanı. Ve şimdi pozitif olmayan nedir diye sorduğumuz zaman, yani olumsuz olan, burada olumsuzu olumlu kullanabildiğimiz yerde olumsuzu da kullanabilmemiz gerekir. Olumsuz neydi? O yetmiyor.
Kaldırılmış olan.
Olumsuz olan, varlığı olmayandı. Yani var olmayan. Ama şey diyebilir miyiz? Olanak dediğimiz şey, yani henüz var olmayan, edimselleşmemiş olan ama olanak olan, olumsuz bir varlık taşıyor diyebilir miyiz? Bunları mantıksal olarak yapabilmemiz gerekir.
Gizil demek. Olabilir.
Gizil olumsuz demek. Yani gizil demek, henüz olmamış demek. Henüz olanak durumunda, kendinde dediğimiz şey, potansiyel dediğimiz şey ve bu anlaşılıyor mu? Yani olumsuz dendiği zaman bir şey hakkında onun olmadığı anlatılıyor.
Olmadığı değil de benim beğenmediğim gibi anlatılıyor.
O da olabilir. Yani bir sözcüğün değişik anlamlar kazanması, yani tabii ki burada da bütün sözcükler dediğim şeye konsantre olursanız göreceksiniz. Yani olumsuz yasa çok kullanılan bir şey değil. Belki de hiç kullanılmıyor. Ama burada kullanırsak bunun anlamı şu, bu yasa yani olanak henüz ya da ortada olmayan. Yani belki kalkmış. Yani bir yasa vardı. Mesela 141 ve 142. yasalar vardı Türk ceza yasalarında. Bunlar kaldırıldı. Bunlar şu an yoklar. Ama şu an bunların şu an olmamaları, hiç olmamış olmaları demek değil. Yani hiç olmamışla ortadan kaldırılmış arasında fark var, değil mi? Yani
o zaman olur hocam,
olur. O zaman ortadan kaldırılmış olana şey diyoruz.
Yerde bulunmamış olan bir yasa mı oluyor?
Yani yasanın kaldırılması çeşitli nedenlerle olabilir. Tabii tirancadır, haksızdır, özgürlükleri kısıtlayıcıdır falan. Yani us dışıdır genel olarak. O zaman ortadan kaldırılır. Yani değiştiriliyor. İnsan yasalarının şeyi buydu. Tinsel yasaların, doğa yasalarından farkı buydu. Doğa yasaları değiştirilemiyor. Tinsel yasalar, insan yasaları değiştirilebiliyor. Pozitif yasalar. Şimdi burada okuduk hak bir devlette geçerlilik taşıma biçimi. Şimdi hak kavramından söz ettiğim zaman bu pozitif bir şey değil. Yani hak kavramı dediğimiz zaman bu soyut bir şey. Yalnız hak kavramını düşündüğümüz zaman en başta şeydi hak ideasından söz ediyordu. Hak ideası değil. Şimdi bu Hegel'in belli bir şeyi var. Tabii ki yöntem var ve bu yöntem uygulanıyor bu çalışmada. Onu ana hatlarında kesinlikle şey yapmamız lazım. İzleyebilmeniz lazım. Yani bir noktaya kadar, bir düzeye kadar onu öğreneceğiz. Ve örneğin bir ideadan söz ettiği zaman ne demek istediğini anlamamız gerekiyor. Çünkü bu kitapta pek çok kez ideadan söz ediyor. Hak ideası, devlet ideası vesaire, törellik ideaları biz... Yani göreceğiz. İdeadan demek istediği şey ne? Orada şey diyordu, hak ideası, hak kavramının ve hak realitesinin birliğidir. Şimdi bunu biz özgürlük söyle, bir şey diyecektim. Ses. Evet.
Şimdi daha önceki kitapları yani yeni bir praksis şey olarak hani çizgi takip ettiğini
onları okuyacaksınız. Yani burada emin olun her şeyi bütün bir felsefe... Ha?
Mesela fenomenolojide çok spirit var.
Tinin görüngü bilimi. Ben çevirdim, evet.
Ondan sonra hayır yani demek ki o da bir fenomen yani şeyden mi fenomenolojik tradisyondan mı geliyor?
Hayır. Fenomenoloji ayrı bir şey. Hegel klasik felsefe, ya Aristotelesçi, Platoncu, öyle diyebiliriz. Fenomenoloji apayrı bir şey. Fenomenoloji, Husserl, onun yaptığı şey, o Hegel'in yaptığının tam tersi. Yani Hegel, fenomenolojistler fenomeni ilki olarak alıyorlar. Adı üstünde. Yani, fenomenoloji... Tinin görüngü bilimi şeyi anlatıyor, bilinç biçimlerinin evrimini anlatıyor. Yani en ilkel bilinç biçiminden daha az ilkel biçimlerden geçerek sonunda en ilkel olmayan ya da en gelişmiş bilinç biçimine doğru bir... Yani bizler tarihte Tinin değişik biçimlerinin şeyiyiz. Yani belli bir aşamasına karşılık düşüyoruz. Şu anda bu kültür... şey değil, saltık değil. Yani bu kültür kendisi istediği kadar saltık görsün. Hiçbir kültür sonsuza kadar değişmeden kalacak değil. Yani bu kültür olumsuzlanıyor. Sürekli değişiyor. Bundan 50 sene önce ya da 100 sene öncesine baktığınız zaman ya da 10 sene insanlarda yepyeni bir bilinç biçimi var. Şurada bu şekilde bunların bazıları önemli. Bazı bilinç biçimlerinin hiçbir önemi yok. Yani varlığı, yokluğu, dünya tarihi açısından, kültür açısından falan şey değil, önemli. Dikkat edin, bu önemli bir şey. Yani burada bazı bakış açıları çok uyarılıyor, hatta rahatsız oluyorlar. Yani eğer tin bir süreçse, bir gelişme süreciyse, o zaman belli ki burada gelişmeyenlerin yeri yok. Değeri yok, anlamı yok. O süreçte olmak demek, o süreci götürüyor olmak demek. Yani sürekli değişiyor olmak demek ve sürekli başkalaşıyor olmak demek. O da kendini olumsuzlamayı göze almakla olanaklı olan bir şey. Kendini çok beğenen ve olduğu gibi kabul eden bir birey ya da kültür öyle olduğu gibi kalır. Kalmayı ister. Anlaşılıyor mu? Ama genellikle kültürlerin tutumu bu. Bireylerin tutumu da bu. Yani kimse ben eksiğim, ben şöyle değişmeliyim falan deyip değişmiyor. Yani biz kesin olarak yapılmıyor diyemeyiz. Ama bu zor. Çünkü bunun yani insanlar kendilerini her kültür ve her bireysel bilinç bir bakıma kibirli. Öyle değil mi? Yani düşünün kendimiz de yapıyoruz onu. Yani bilincimiz de o kadar eminiz ki onu bazen en değerli gerçeklerin karşısında onları çürütmek için sürebiliyoruz. Pozitif demek var olan demek ve pozitif yani şimdi bu kültürler tinin pozitif belirlenimleri diyebiliriz. Pozitif tinler. Türk tini, Alman tini, Amerikan tini, Rus tini, Çin tini vesaire. Bunlar pozitif tinler diyebiliriz. Var olan belirli tinler ve sonluluk alanına geçtikleri içinde geçiciler. Yani sonsuza kadar hepsinin ulusal marşında öyle yazar. Yani haklı olarak çünkü kendisiyle gurur duymak, kendini takdir etmek falan, kendine değer vermek, değer verilmesini istemek bunlar kültürün hakkı. Bu bireyde de olabilir. Uluslarda, halklarda da olabilir. Bazı halklar onu elde ediyorlar, bazıları elde... Yani bu tarihin alanı ve çok daha kompleks bir şey ama Pozitif demek var olan demek ve negatif demek var olmayan demek. Yani burada kafamız karışmasın. Pozitif tüze varsa negatif tüze de var mı? Yani kullanmıyoruz o terimi, anlatımı. Ama kullanırsak da demek istediğimiz şey henüz olumlu olmayan, yani var olmayan ve var olmayanın en azından iki anlamını tespit ettik. Birisi ortadan kaldırılmış olabilir. Yani geçmişte vardı, şimdi yok. Bu olumsuz varlık taşıyor. Artık yani buna hiç yokmuş gibi bakamayız. Vardı, yok. Ortadan kalkmış. Anlaşılıyor mu? Bu olumsuz varlık. Bir de olanak diye. Yani ben şimdi bir şey tasarlıyorum, bir şey düşünüyorum. Bu henüz realize olmamış, edimselleşmemiş. Bu da bir olumsuzluk. Pozitif değil. Yani ideal. O anlamda pozitif tüze şey, tüzenin kuramını değil ama belirli yasaları ele alan tüze. Yani tüzenin kuramı ya da tüze felsefesi. Tüze felsefesini şeylerde okutuyorlar. Hukuk fakültelerinde okutuyorlar. Ve de yani onun anlamı şu, yani yasaları ezberlemek ve tanımak, yani yasa alanlarını tanımak bir şey ama onların kavramsal yapılarını bilmek başka bir şey. O da orada o fakültelerde, yani hukuk fakültelerinde yapılması gereken bir şey. Ki öğrenci ne olduğunu anlasın. Yani şimdi hak nedir?
Pardon, ondan önce iddia ederken şunu mu dediniz, yani kavram artı realiteye mi söylemeye çalışıyor, iddia ederken?
Evet, öyle oluyor.
Kavram
artı realitenin birliği.
Realitenin şimdi, birliğini anlamak.
Tamam. İdeal var olan şey, ussal olan şey, ideal ve usul eşit olarak düşünebilirsiniz ya da bir olarak düşünebilirsiniz ve var olan şey. Şimdi şeyi düşündüğümüz zaman özgürlüğe dönersek bu özgürlükte incelemiştik geçen hafta. Genel olarak özgürlük, belirli özgürlük. Şimdi özgürlüğün kavramı, bu istenç kavramı da diyebiliriz özgürlük kavramı yerine. Çünkü şimdi bunları aslında bu çalışmayı şey yapabilmek için, yani canlandırabilmek için ve anlamlı hale getirebilmek için bazı kavramları çok iyi oluşturmamız gerekiyor. İstenç ve özgürlük. Bu soruyu da onun üzerinde şey yapacağız, ele alacağız. Yani ideanın hak ideası ya da istenç ideası ya da özgürlük ideası. İdea ile demek istediği şeye gelin, kavram ve realitenin birliği. Kavram, biraz önce konuştuğumuz şey. Yani kavram zaten kendisi arı. Öyle olması gerekir, değil mi? Yani bir yasa kavramından söz ediyorsak, yasa kavramından, bu belirli pozitif bir yasadan söz etmiyoruz burada. Yani bu özgürlükten söz ediyorsak bu şey değil. Şu ya da bu özgürlük değil. Belirli özgürlük değil. Genel olarak özgürlük. Bu kavram. Ama yani kötü anlamda kavram. Öyle demek lazım. Eğer kavramın kötü anlamından söz edebilirsek. Çünkü soyut. Yani sadece özgürlükten söz etmek ve o kadar. Ya da sadece egodan söz etmek. Sadece istençten, sadece devletten, yasadan. Bunu tutarsanız kafamızda, tutarsak bu yeterli, yani pek çok şey için yeterli olacak. Şimdi soyut kavram şey değil, kavramın aslında gerçek doğası değil. Çünkü kavramın somut olduğunu söyleyeceğiz. Burası karışacak galiba. Bunlar gireceğiz. Eğer şeyse yeterince açamazsak ve anlayamazsak daha sonra tekrar almak üzere geçeceğiz çünkü takılırsak saat, yani bütün zamanımızı orada geçirebiliriz. Bunlar önceden incelendi, tartışıldı. Yani şimdi o yüzden sadece bir girişimde bulunacağız ve ilerleyeceğiz. Özgürlük ideası. Geçen haftaki örneklerimizi hatırlarsak istenç ideası. İstençteydik galiba. İstenç ilkin belirli bir istenç değil bu istenç. Genel bir istenç ve ne istediği belli değil. Yani istiyor ama belirli bir hedefi yok. Böyle bir şey olabilir mi? Soyut olarak olabilir. İnsan ister. Yani ama insan yalnızca istemez. İnsan belirli olanı ister ve genelde istenci anlıyoruz. Soyut olan. Burada şunu demek istiyorum. Diyeceğim aslında çünkü yani kapalı gelebilir ama aslında hiçbir kavram arı olarak alındığında bile sadece kendisi değil. Çünkü bir içerik taşıyor. Yani kavramsal bir içerik taşıyor. Kavramın içeriği dediğimiz zaman bu, onun bir torba gibi düşünülmesi ve içine bir şeyler doldurulması gibi anlaşılacak bir şey değil. Kavramın içeriği dediğimiz zaman o kavram bir çıkarsama sürecinin ürünü ise, ki her kavram için bu geçerli. Dizge, yani şimdi dizge kavramına geldik ve bunu en felsefe tarihinde, yani pek çok düşünür dizgeden söz ediyor, çıkarsamadan, tanıtamadan söz ediyor ama bunları ikisini birleştiren ve bunu yöntem olarak uygulayan Hegel. Yani bir başka örnek şu an aklımıza gelmiyor. Ne yazık, keşke gelse. Yok çünkü. Yani şimdi bir kavramın belirlenimi onu çıkara... Bir kavram sonuçsa onu çıkaran bir sürecin sonucu olabilir, değil mi? Yani bir kavram eğer kendi başına duruyorsa, ilişkisiz olarak duruyorsa, onun bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz. Başka şeylere bağımlı olduğunu söyleyemeyiz. İzleyebiliyor muyuz? Dizge dediğimiz zaman, şimdi şöyle düşünelim. Belki buradan kafamızda belli bir güven, uslanmamaya bir güvenme, güven duygusu oluşabilir. Bir dizge diyorsak, o dizgedeki bileşenler, kavramlar, şey, felsefe. Belli başka kavramlarla ilişki içinde duruyor. Ve dizgeyle, dizgenin bütünüyle ilişki içinde duruyor. O ilişkiler, o kavramı belirleyen şeyler. Yani dizgeyi düşünün. Şimdi bütün bu şey, tin alanı bir dizge. Doğa alanının da bir dizge olması gibi. Dizge dediğimiz zaman zorunlu bileşenlerin bütününü anlıyoruz, değil mi? Bunu biliyoruz. Yani dizgede rastgele yerleştirilmiş şeylerin bir bütününden söz etmiyoruz. Öyle değil mi? Dizge üzerine düşünen, okuyan, çalışan, ders alan falan varsa bunu bilmesi gerekir. Sistem denen şey. Yani bu bir bütün ama bu bütünün özelliği buradaki bileşenlerin birbirlerini gerektirmeleri. Yani bir otomobil motorunu aldığınız zaman o silecekler o motora ait değil. Atılabilir. Motor yine işler. Ama bujileri atarsanız o motor gider. Bujiler sistematik. Silindirleri atarsanız motor ölür. Aküyü atarsanız çalışmaz, ölür falan. Ama lastikleri atarsan motor çalışır. Yani bu sistemin dizge bu. Yani şimdi tin alanında, nesnel tin alanı, bunu sistematiğini herkes kendi ölçüsünde inceleyecek. Yani şimdi tin alanı bir dizge alanı dizge ise, o zaman bunun içinde de bileşenler ve bir zorunlu bir organizasyon var, örgütleniş var. Bu örgütleniş rastgele değil. Yani ben hak kavramını alıp da istencin tepesine, önüne, arkasına, şurasına, burasına koyamam. Yani bu ikisi arasındaki ilişkiyi belirlemem lazım. Tabii sadece bunlar da değil. Özgürlük, bu kavramı da almam lazım. Onu yapmaya çalışıyoruz. Yani istenç kavramıyla özgürlük kavramını, istenç kavramıyla hak kavramını, bunları ilişkilendirmeye başlangıçta. Ve ayrıca şey dedik, bu kavramlar tin alanına ait, nesnel tin alanına değil, onu önceleyen alana ait oldukları için nesnel tin alanında bu kavramlar çıkarsanmıyorlar. Çünkü çıkarsanmış olarak alıyorlar. Çünkü onlarla başlıyoruz ve onlarla başlıyor olmamız onların çıkarsanması demek. Çıkarsanmış olmaları demek. Daha önceki bölüm, öznel tin bölümü o çıkarsamayı yapıyor ve biz tin alanına başladığımız zaman hakla ve istençle ve özgürlükle başlıyoruz. Onların çıkarsaması geride duruyor. Yani dizgenin anlamı bu. Bütün bir tin alanı ve doğa alanı mantık bilimi üzerine ya da logosun çözümlemesi üzerine dayanıyor. Yani bu da dizgesel bir şey. Eğer logosu silersek, usu silersek doğa olmaz. Çünkü doğa ussal. Yani doğa kendi yasalarını kendi yasalarına uyan bir bütün. Doğada kaos yok dedik. Doğada kozmoz var ve doğanın kozmozu, doğanın nedenselliği demek. O da yasallık demek ve yasallık şey değil. Yani şu ya da bu Tanrı'nın oynayıp değiştirebileceği, tamir edebileceği, Newton'un sandığı gibi bozabileceği ya da bozulabilecek bir şey değil. Leibniz'in ve Spinoza'nın ve Descartes'in tanrıları gibi öyle bir yapılmış ki sonsuzdan bu yana teklemeden çalışan, eksiksiz olarak çalışan bir saat gibi hiçbir yerinde bir aksam olmadan işliyor. Yani doğa yasalarının şeyi, anlamı bu. Ve eğer bu böyle değilse o zaman elektronlar keyfi olarak davranıyorlar diyecektik. Yani bu çok rahat anlaşılabilecek bir şey. Bizim o yasaların nasıl işlediğini ya da yasaların kendilerini bilemeyişimiz henüz evrenin yasasız olduğunu ya da belirlenimsiz olduğunu göstermiyor. Onun kanıtı değil. Biz sadece yasaları bilmiyoruz ve öğreneceğiz. Çünkü öğrenme gücümüz var. Yani bu işte klasik felsefenin şeyi bu. Değeri, anlamı bu. Çünkü insanı bilgiye yaraşır görüyor, yetenekli görüyor ve o bilgi insana esirgeyemiyor. Kant ve kuşkucular, görgücüler insanı şey yapıyorlar. Bilmeyen insan, yani bilmeyen derken genel bütününde bilgisine bir yerde sınır çekilen bir insanı düşünün. Yani kendinde şey dendiği zaman insanın bilgisine bir sınır getiriliyor ve o sınırın ötesinde ne olduğu konusunda insan tam bir şey içinde, bilinçsizlik içinde. Bu insan için ne anlama gelir? He? Evet, yani orada akıl ölüyor. Orada ulaşamıyor, artık oraya işlemiyor, nüfuz edemiyor, onu anlayamıyor ve orası onun için yabancı bir bölge. Orada ne olduğunu bilmiyor. Yani orada her türlü şey olur, saçmalık olabilir. Ama insan hiçbir zaman bilemez falan. Bunlar şeyler, insana yakışmayan şeyler, insanı değersizleştiren şeyler. Yani modern dönem nihilist eğilimi beslediği için, nihilizm insanı küçültme anlamını taşıdığı için nihilist bakış açısı bu felsefenin bakış açısına muazzam bir tepki gösteriyor. Yani şimdi postmodernistler o şey içindeler, tepki pozunu üstlendiler ve insan bilemez diyorlar. Yani. Evet. O modern döneme özgü değil, oldukça eski bir şey. Agnostikler, bunlar şeyde bile var. Din tarihinde bile var. Onların hepsi şey, yani kuşkucu, evet. İşte onu da konuştuk. Yani eğer bilginin kaynağı olarak usu değil de deneyimi alırsak kaçınılmaz olarak kuşkucu olacağız ve kuşkucu olmak demek bilgiyi reddetmek demek. Var olan her şeyi. Evet. Bir saniye. Söyle, tamamla. Aynı şey. Aynı şey. Yani bilgi olanaklı demek. Bilgi insan bilebilir demek. İnsan her şeyi bilebilir demek. Yani bilgisinin bir sınırı yok. Bu önemli bir nokta. Bunun anlamını, sonuçlarını mutlaka şey yapın, irdeleyin. Yani birlikte de irdeliyoruz ve kendiniz de irdeleyin. İnsanın bilgisine bir yerde sınır çekmek ayrı bir şey. Söyle. Aklın geldiği zaman söylersin. Şimdi, yani bu özel bir şey. 20. yüzyıl özellikle nihilist bir kültürel dönem oldu Avrupa için. Hindistan için değil, Çin için değil, Avrupa için. Ve özellikle de şey, Fransa için. Değil mi? Nihilizm değersizlikle birlikte anılan bir şey. Ve
ama yani insan her şeyi bile verse de değersiz kılmak
değersiz. Yani tamam. Şimdi çok önemli bir noktadayız ve bu kesinlikle şey. Yani çözmemiz, bunu şeye ilgisiz olarak görmeyin. Yani tüze felsefesinin dışında falan, tam tersine. Yani tüze felsefesi bizim özellikle bu konulara yönelmemiz gereken bir şey. Değer. Saltık. Şimdi bu birkaç bağlantıyı düşünürsek değerin ve değer olmayanın ayrımını yapabiliriz. Yani bir şey benim için değerliyse bugün değerli, yarın değersiz olamaz. Her zaman değerli olmalıdır. Ama bugün için değerli olan şeyler de vardır. Ama o zaman onlara gerçek anlamda değer yüklediğim söyleyemem. Benim için değerli olan, birisini seviyorsam onu bir ay ya da bir seneliğine falan sevmiyorumdur. Onu sonsuza dek seviyorumdur. O benim için değerlidir. Sevgi değerle birlikte olan bir şey. Yani sevgiye değer vermemek olanaklı mı? Değil. Sevgi değerli bir. Ve Yani şimdi buradan şey kur. Şöyle diyeceğiz. Değer saltık olandır, geçici olmayandır, sürekli olandır, göreli olmayandır, gerçek olandır falan. Bunları söyleyeceğiz. Yani insanın kısıtlanması. Tabii. İnsan değerlidir ama sonlu insan değerli değildir. Öyle diyebiliriz. Çünkü yani sonlu insanın kendi kültürüne çok büyük bir katkısı yok. Dünya tinine, dünya yani insanlığa çok. Sonlu insan insan olarak yani değersiz dediğimiz zaman o insanı fırına atın, yakın anlamına gelmiyor bu. Örneğin Mozart'la yani şimdi bunları psikolojik olarak soğukkanlı yaklaşmamız lazım. Mozart da bir insan, bir çoban da bir insan. Çoban flütçü, kaval çalıyor. Mozart da müzisyen. Yani bunlar ikisi de insan. Homo sapiens. Özel olarak aralarında doğal olarak doğuştan, yetiler açısından hiçbir fark yok. Yani belki Mozart'ın kulak yapısı daha şey, anatomik olarak daha duyarlı olabilir. Belki çobanınki daha duyarlı, fark etmez. Ama yani şimdi kalkıp bir çobanı Mozart'ta eş değerde görmek hak mı?
Hayır,
değil. Ama çoban değersiz değil. Yani bir insan, kimse insan, insan zaten saltık değer. Kendine değer ama kendine açmamış. Mağara devrinin insanı, o da insan. Ama şey de bir insan. Yani bugün işte şey, Heisenberg ya da James Clerk Maxwell falan. Bunlar da insan. Aynı insan. Yani şimdi değer dersek hangisi değer kavramına daha yakın?
Değere değer katanlar
olarak. İdeale yakın olan, ideale yaklaşanlar ya da bilgiye yaklaşanlar, sana güzelliğe yaklaşanlar. Şey, Mevlana'nın anlattığı şey sonsuz değeri olan bir şey. Niye? Sonsuz olduğu için. Çünkü sevgiden söz ediyor. Yani birbirinizi sevin diyor insanlara. Birbirinize nefret etmeyin diyor. Ama o sevgiye değer olabilmek lazım. Yani modern toplumda insanlar duygusal olarak belli deformasyonlardan geçiyorlar ve biliyoruz yani modern insan sevgiye çok açık bir insan değil. Modern kültür onu istemiyor. Ama bu sevgiyi değersizleştirmiyor ya da Mevlana'yı şey yapmıyor, önemsizleştirmiyor. Tam tersine daha fazla anlamaya yani şimdi onlar daha şey konular belki ileride ele alabileceğimiz konular ama değerin yani yaşam değerlidir. Ya bakterinin de yaşadığından söz edebiliriz. Yani bu bunlar şeyler. Kolay anlaşılan ve o yüzden bize hoş görünebilen şeyler. Yani birisi yaşam değerlidir dediği zaman gördüm bir toplantıda pek çok insan doğru kafasını salladı. Yani o büyük bir bilgelik olarak. Yani yaşamak değerli ama sık sık yaşamdan şey yapabiliyoruz, vazgeçebiliyoruz. Kendi asıl değerlerimiz üzerine yaşamı yani evet yaşam genel bir kavram ve orada başka şeyler kastediliyor ve başka şeyler anlaşılıyor. Bilgi. Evet o düşünün yani onu düşünün. Ben şeydi her şeyin bilinip bilemeyeceği bu felsefenin şey temel dönüm noktası yani görgücülük ve şey arasındaki rasyonalizm yani o ikisinin arasındaki şey. Bütün felsefe tarihinde modern dönemde özellikle çarpışmalar bu iki kamp arasında. Her şeyi bilebileceğimizi söyleyenler Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel falan ve her şeyi bilemeyeceğimizi söyleyen görgücüler var. Bunlar şeyler.
Bunların
yok. Arada kalanlar şey, o iki çapraz ateş altında kalıyorlar ve iki taraftan da yiyorlar. Arada ne olabilir? Nasıl? Nasıl? Yani biraz şey yapalım. Açabiliriz. Biraz yüksek sesle söylerseniz. Arada kalanlar. Yani. Bir saniye. O önemli bir konu. Önce bunu alalım. Yani soru daha şey. Yani şimdi bu mutlaka şey. Genel bir soru olabilecek bir soru. Yani ikisinin arasında şeyler var mı? Bölgeler, dereceler. Evet. Tanrı.
O şeyler de var. Yani şu anda hatırlayamayacağım isimlerini. Ben hatta daha önce şey yapmıştım. Defterimde böyle notlar almışım. Yani sizinle ilgili bir daha önce.
Pekala, o zaman şey yapın. Yani eğer çünkü yani
ama
burada
var böyle bir kesim yani diye ben
var.
Burada
yani bilimi dışlayıp bilgiyi dışlayıp
onlar başka. Yani felsefede zaten felsefenin dışına çıkıyorlar. Yani felsefenin içinde olup da bilgi konusunda kısıtlamacı olanlar ve olmayanlar. Yani şimdi düşünce ve varlığı eşitleyenler. Bu önemli. Yani düşünceyi ve varlığı eşitleyenler zaten baştan insanın bilgisinin sınırsız olduğunu kabul ediyorlar. Yani Parmenides şey diyordu, Önsokratiklerde hatırlarsınız. Düşünülmek ve olmak birdir. Descartes de düşünceyi varlıkla. Yani çünkü düşüncenin sınırı, kavramların, kategorilerin sınırı ne demek? Kant'ın düşüncesi, Kant'ın bilinmezliği şu. Bizim kavramlarımız var ve bu kavramlarla bildiğimiz sanıyoruz diyor. Ama bu kavramlar kendilerinde şeylere uygulanmıyor. Onlar için geçerli değiller. Yani söylediğini anlamak çok kolay. Özdek kavramımız var ve biz bununla, bu kavramla özdeyi, yani maddeyi bildiğimizi sanıyoruz. Bunda yanılıyoruz. Çünkü bu kavram bize ait ve kendinde özdek nedir bu kavram? Onu anlatmaz diyor.
Özdek.
Öznel
bize ait diye
anlatıyor. Öznel, evet. Yani çünkü nesnel olan şey dışarıda olanı anlattığı için öznel kavramlar. Yani kuvvet kavramı var. Şimdi bunu yine felsefede hepimizin yapabilmesi lazım. Kavramlar biz düşündüğümüz sürece öznel olan şeyler, değil mi? Buna dikkat edin. Yani burada şey yaparsak, yanılırsak gerçekten bütün felsefeyi ters almış oluruz. Kavram dediğimiz şey ilkin, öznel. Yani benim bilincimde olan, benim düşündüğüm ya da her egonun düşündüğü şey. Bunu anlayabiliyoruz. Ve bu kavramların, bende olan bu kavramların, öznel olan bu kavramların realiteyle, dış nesnellikle nasıl bir ilişki içinde oldukları sorusu önemsiz bir soru değil. Evet, yani bu birinci dereceden önemli bir soru ve bunu yani modern dönemde bu şey yapılıyor, ön plana çıkartılıyor. Daha önce de buna yaklaşmalar var falan ama normal olarak saf metafizik diyebileceğimiz bir şey var. Bu felsefeciler bu ayrımı sorgulamadan ya da bu örtüşmeyi, çakışmayı sorgulamaya değer görmeden şey yapıyorlar. Felsefe yapıyorlar ve farkına varmadan iyi bir felsefe, iyi tarzda felsefe yapıyorlar. Ama gerçekte şeyi bilmiyorlar. Yani Kant'ın özellikle, Kant'ta böyle ön plana çık, yani Kant'ın Kopernik devrim falan dediği şey bu bilinmeyen bir şey değil. Kant'ı önceleyen bir şey ve ama popülerleşmesi ve ön plana çıkması modern dönemde oldu. Yani kavramlar bizim kavramlarımız. Şeyi, Matrix filmini yakından ya da dikkatlice izleyen var mı? Yani oradaki temayı biliyorsunuz.
Evet.
Ha? Bütün realite şeyde, burada yaşanıyor diyor. Yani yattığın yerde atlıyorsun, zıplıyorsun, yiyorsun falan filan, her şeyi yaşıyorsun. O öznel. Yani orada realitenin öznel olduğu anlatılıyor. Tabii dışsal bir realitede var ya da nesnel bir realitede var ve insan onu bilmek istiyor. Yani orada o öznel olarak mutlu olman, doyumunu bulman, her türlü hazzı yaşaman falan ama öznel olma koşuluyla o bir seçenek. İkinci seçenek de realiteyi yaşamak. Yani orada acı da çekebilirsin, mutsuz da olabilirsin, ölebilirsin vesaire ama realite, gerçeklik içinde yaşayacaksın. Yani o ayrımı, şimdi kuşkucular ve görgücülerin bakış açıları ya da felsefeleri, bakın bu çok çok önemli. Yani kuşkucular ya da görgücüler dendiği zaman aklımıza gelecek olan şey, o Matrix filminde kırmızı hapı, kırmızı hap mıydı?
Evet.
Tamam, kırmızı hapı yutanların şeyi, bakış açıları. Yani onlara göre bütün dış dünyanın olup olmadığı kuşkulu, onu tanıtlayamıyorlar, dış dünyanın varlığını bir türlü tanıtlayamıyorlar. Çünkü diyalektik gerektiriyor, onu analitik düşünceyle yapma yetkinlikleri ve yetenekleri olamaz zaten. Görgücüler aynı zamanda analitik düşünürler ve o görgücülük, belki de bilirsiniz, felsefe tarihini, İngiliz. Yani İngilizlerin felsefeye en büyük katkıları felsefeyi şey yapmak, dinamitlemek aslında. Berkeley felsefe tarihine, Davidson felsefe tarihine koyarsanız ne bilgi diye bir şey kalır, ne ahlak diye, ne estetik diye hiçbir şey kalmaz. Yani bu sadece felsefe değil, bütün bir insan kültürünü ortadan kaldırma gibi bir çıkarsamaya götürüyor. Yani bunu yapamıyorlar çünkü şeyler. Sadece kendi, o felsefe aslında gerçekten onların öznelliğinin ötesine geçen bir felsefe değil. Bu önemli. Şimdi neyi geçtik? Tamam, 5 dakika ara verelim. Ama şey yapmıyorum. 10. Yalnız bir şey var, bir saniye. Bu gecikmeyi istemiyoruz. Yani 9.30'dan sarktığımız zaman 10'a doğru o zaman geç oluyor, değil mi?